Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David McCrane'nin How Minds Change adlı kitabı, inançların, görüşlerin ve tutumların neden bu kadar dirençli olduğunu, buna rağmen hangi koşullarda dönüşebildiğini inceleyen popüler bilim çalışmasıdır. Psikoloji, iletişim araştırmaları, nörobilim ve sosyal bilimlerden yararlanan kitap, ikna etmeyi bir tartışmayı kazanma becerisi olarak ele almaz. Asıl mesele, insanların kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirebilecekleri güvenli ilişkisel koşulları anlamaktır. McCrane, kutuplaşmış siyasi ve kültürel tartışmalarda yalnızca daha fazla veri sunmanın çoğu kez neden sonuç vermediğini açıklar. İnançların, kişinin kimliği, ait olduğu çevre, duyguları ve sosyal itibarıyla iç içe geçtiğini vurgular. Derinlemesine kapı kapı görüşme, komplo inançlarından uzaklaşma ve toplumsal tutumların zaman içinde değişmesi gibi örnekler üzerinden zihinsel değişimin yollarını inceler. Kitabın amacı, okura başkalarını alt etmenin yöntemini değil, hem karşısındakinin hem de kendi varsayımlarının daha dikkatli biçimde sorgulanmasını sağlayacak konuşma biçimlerini göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, inançlar yalnızca bilgi değil, sosyal kimlik ve aidiyet meselesidir. McCrane'nin temel vurgularından biri, insanların birçok görüşü salt kanıtlara dayanarak savunmadığıdır. Bir siyasi tutum, sağlıkla ilgili kanaat ya da komplo iddiası, çoğu zaman kişinin kendisini hangi topluluğun parçası gördüğüyle birleşir. Bu nedenle o görüşe yönelik bir itiraz, yalnızca fikir ayrılığı gibi algılanmayabilir. Kişi, arkadaşlarıyla, ailesiyle ya da ait olduğu çevreyle bağının tehdit edildiğini hissedebilir. Kitap bu durumu kabile psikolojisi çerçevesinde ele alır. İnsanlar sosyal kabulü korumak için kendi gruplarının benimsediği açıklamalara güçlü biçimde tutunabilir. Türkiye'de de siyasi kimlik, yaşam tarzı veya kuşak farkı üzerinden yürüyen tartışmalarda benzer bir dinamik görülebilir. Karşı tarafın bilgisiz ya da kötü niyetli olduğunu varsaymak savunmayı daha da artırır. Bu yaklaşım, yanlış bilginin yalnızca doğrular sıralanarak düzeltilememesini açıklar. Bir görüşten vazgeçmek, bazen eski çevreden uzaklaşma veya itibar kaybı riski taşır. Bu yüzden etkili ikna, kişinin ait olma ihtiyacını görmezden gelmemelidir. Değişim için yeni bir fikrin doğru görünmesi kadar, o fikri kabul etmenin kişiyi yalnız ve aşağılanmış bırakmayacağına dair sosyal güven de gerekir. İkinci olarak, tartışmanın kazanan-kaybeden düzeni, düşünsel açıklığı azaltır, kitap. Münazara mantığıyla yapılan tartışmaların zihinsel değişim için çoğu zaman elverişsiz olduğunu savunur. Tartışma, tarafları haklı çıkma ve karşı tarafı yenme hedefi etrafında düzenler.
Böyle bir ortamda geri adım atmak, yeni bir şey öğrenmekten çok yenilgi veya yüz kaybı gibi hissedilebilir.
Özellikle inanç kimlikle birleşmişse, kişi gelen bilgiyi değerlendirmek yerine kendi görüşünü korumaya yönelir. McCrane'nin önerdiği alternatif, ortak bir araştırma havası taşıyan konuşmadır. Bu yaklaşımda amaç, karşıdaki kişiye hemen bir sonuç kabul ettirmek değildir. Önce onun hangi deneyimlerden, kaygılardan ve varsayımlardan hareket ettiğini anlamaktır. Açık uçlu sorular, kişinin kendi gerekçelerini sesli biçimde incelemesine yardım eder. Dinleyen tarafın da niyetini şeffafça belirtmesi önemlidir. Çünkü gizli bir ikna çabası güveni hızla zedeler. Bu, her görüşün eşit derecede geçerli olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgiye karşı kanıt sunmak hala gereklidir. Ancak kanıtın duyulabilmesi için savunma düzeyinin düşmesi gerekir. Kitabın ayırıcı noktası burada ortaya çıkar. Akıl yürütmeyi reddetmez, fakat akıl yürütmenin işe yaraması için ilişki, saygı ve psikolojik güvenlik gerektiğini gösterir. Üçüncü olarak, derinlemesine kapı kapı görüşme, kişisel deneyimi konuşmanın merkezine alır. McCrane, derinlemesine kapı kapı görüşme yöntemini, hassas konularda tutum değişimine dair önemli bir uygulama olarak inceler. Bu yöntemde konuşmayı yapan kişi, kısa sürede çok sayıda argüman sıralamaya çalışmaz. Bunun yerine, karşısındaki insanın bir konuda neden öyle düşündüğünü, bu görüşün hayatındaki hangi deneyimlerle bağlantılı olduğunu sorar. Kişinin anlattıkları dikkatle dinlenir, sonra görüşünün sonuçları ve olası çelişkileri yargılayıcı olmayan sorularla birlikte düşünülür. Yöntemin gücü, insanı bir etiket veya oy oranı olarak görmemesidir. Duygusal deneyimlere yer açmak, konuşmanın soyut sloganlar düzeyinden çıkmasını sağlar.
karşılıklı kişisel hikayeler de mesafeyi azaltabilir. Bununla birlikte, bu yaklaşım bir hile ya da hızlı sonuç veren teknik değildir. Sabır, gerçek merak ve karşı tarafın özgürce hayır diyebilme hakkına saygı gerektirir. Kitap açısından etik iknanın ölçütü de budur. Kişi baskı, tehdit veya aldatma altında değil, mesajı kabul ya da reddetme özgürlüğüne sahipken düşüncesini değiştirebilmelidir. Dolayısıyla derinlemesine görüşme herkesle anlaşmayı garanti etmez. Fakat anlaşmazlığın kişisel saldırıya dönüşmesini önler ve kişinin kendi düşünme biçimini yeniden değerlendirmesi için daha uygun bir zemin oluşturur. Dördüncü olarak, bilişsel uyumsuzluk eski modeli savunmaya da yeni modeli kurmaya da yol açabilir. Kitap, insanların dünyayı pasif biçimde kaydetmediğini, deneyimlerini önceden sahip oldukları zihinsel modellerle yorumladığını anlatır. Yeni bir bilgi, bu modelle çatıştığında rahatsız edici bir gerilim doğabilir. Bu gerilim her zaman inanç değişimine yol açmaz. Kişi, çelişen bilgiyi küçümseyebilir. Kaynağını bütünüyle reddedebilir. Veya bilgiyi eski görüşünü destekleyecek biçimde yeniden yorumlayabilir. Bu tepki, eski modele yeni veriyi uydurma eğilimidir. Diğer olasılık ise daha zor olanıdır, kişinin modelini yeniden düzenlemesi. Böyle bir değişim, yalnızca kanıtın gücüne bağlı değildir. İnsan kendini saldırı altında, utandırılmış veya sosyal olarak dışlanma tehlikesinde hissederse, eski görüşe daha sıkı sarılabilir. Buna karşılık, hatalı olmanın insanı değersiz kılmadığı bir ortam, belirsizliğe katlanmayı kolaylaştırır. McCraney'nin algı üzerine verdiği örneklerde, insanların aynı uyarıcıyı bile farklı biçimde deneyimleyebileceğini hatırlatır. Bu, gerçek diye bir şey olmadığı anlamına gelmez. Daha çok, herkesin kanıta doğrudan ve tamamen tarafsız biçimde ulaşmadığını gösterir. Kitabın pratik sonucu şudur, birinin sonucuna saldırmadan önce, o sonuca götüren zihinsel modeli, kaynakları ve duygusal yatırımı anlamak gerekir. Böylece konuşma, düzeltme çabasından ortak incelemeye yaklaşır. Son olarak, bireysel konuşmalar, ağlar içinde daha geniş kültürel değişimlere bağlanır.
How minds change, iğneyi yalnızca iki kişi arasındaki bir olay olarak bırakmaz.
McCraney, toplumsal normların ve yaygın tutumların da sosyal ağlar içinde değiştiğini ele alır. Bir fikir, başlangıçta az sayıda kişi tarafından benimsenebilir, fakat farklı çevreler arasında bağlantılar kurulduğunda etkisi büyüyebilir. İnsanlar çoğu zaman bir görüşün sadece içeriğine değil, onu kimlerin benimsediğine ve çevrelerinde ne kadar normal göründüğüne de bakar. Bu nedenle kültürel değişim bazen uzun süre görünmez ilerler, sonra hızlanmış gibi algılanır. Kitap, özellikle eşcinsel evliliğe yönelik tutumlardaki hızlı değişimi normların dönüşümüne dair örneklerden biri olarak değerlendirir. Buradaki ders, tek bir konuşmanın tek başına toplumu dönüştüreceğini sanmak değildir. Daha gerçekçi ders şudur. Saygılı ve kalıcı temaslar, farklı gruplar arasındaki sınırları yumuşatabilir. İnsanların görüş değiştirirken güvenebileceği akranlara, aile üyelerine veya eski grup üyelerine ihtiyacı olabilir. Bu bakış, aktivizm, eğitim, kurum içi iletişim ve kamuoyu çalışmaları için önemlidir. Mesajı yalnızca en yüksek sesle duyurmak yeterli değildir. Mesajın hangi ilişkiler üzerinden taşındığı, insanlara nasıl bir sosyal maliyet yüklediği ve yeni davranışın ne zaman sıradanlaşmaya başladığı da hesaba katılmalıdır. Kitap, böylece kişisel empati ile toplumsal ağ dinamiklerini aynı çerçevede birleştirir. Sonuç olarak, How Minds Change, özellikle aile içinde, iş yerinde, eğitim ortamında veya kamusal tartışmalarda sert görüş ayrılıklarıyla karşılaşan okurlar için değerli bir kitaptır. Psikoloji ve iletişimle ilgilenenler, öğretmenler, yöneticiler, gazeteciler, aktivistler ve pazarlama alanında çalışanlar da kitaptan yararlanabilir. Ancak eser, başkalarını etkileyebilmek isteyen herkesten önce kendi düşüncelerini değiştirmeye açık olmasını ister. Bu yönüyle iknayı bir üstünlük aracı değil, karşılıklı inceleme ve etik sorumluluk alanı olarak konumlandırır. Oker, yalnızca motivasyonel akıl yürütme veya grup kimliği gibi kavramları öğrenmez. Bu kavramların gündelik konuşmalarda neden savunma, öfke ve kopuş yarattığını da daha somut biçimde görür. Pratik yararı, zor bir konuşmaya daha fazla veriyle değil, daha iyi sorularla ve daha dikkatli dinlemeyle yaklaşmayı öğretmesidir. Elbette kitap, empati kurulunca herkesin fikrini değiştireceği gibi gerçekçi olmayan bir vaat sunmaz. Bazı inançların değişimi uzun sürer, bazıları ise hiç değişmeyebilir. Benzer popüler bilim kitaplarından ayrıldığı nokta, bilişsel yanlılıkları listelemekle yetinmemesidir. Mikrani, saha örnekleri, iletişim uygulamaları ve toplumsal değişim dinamikleri arasında bağlantı kurar. Sonuçta kitap, kutuplaşmanın çözümünü daha sert tartışmalarda değil, insanların hata yapma ve düşüncelerini gözden geçirme özgürlüğünü koruyan ilişkilerde arayan, dengeli ve uygulanabilir bir inceleme sunar. Destek olmak isterseniz David McRaney kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.